İkinci Krallar kitabının 10. bölümüne geldik. Bölüm 10, Yehu'nun katillik dolu yüreği aracılığıyla Ahav'ın ailesi üzerine gelen yargıyla devam etmektedir. Kral Ahav'ın Samiriye'de 70 oğlu vardı. Yehu mektuplar yazıp Samiriye'ye gönderdi. İsrail'in yöneticilerine, ileri gelenlere ve Ahav'ın çocuklarını koruyanlara yazdığı mektuplarda Yehu şöyle diyordu. Efendinizin oğulları sizinle birliktedir. Savaş arabalarınız, atlarınız, silahlarınız var. Surlu bir kentte yaşıyorsunuz. Bu mektup size ulaşır ulaşmaz efendinizin oğullarından en iyi ve en değerli olanı seçip babasının tahtını oturtun ve efendinizin ailesini korumak için savaşın. Bu 2. Krallar 10. bölümün ilk 3 ayetidir. Yehu Ahav'ın oğullarına İsrail tahtı için savaşma ayrıcalığını veriyor. Ahav'ın 70 oğlu içinden Yehu ile uğraşmayı isteyen bir tek kişi bile çıkmıyor. Bunun üzerine kendi boyunlarını vurulmaktan kurtarmak isteyen İsrail'in ihtiyarları Ahav'ın bu 70 oğlunu öldürerek Yehu'ya olan sadakatlerini kanıtlarlar. Sonra İsrail'de Ahav'ın öteki akrabalarının hepsini, bütün yüksek görevlilerini, yakın arkadaşlarını ve kahinlerini öldürdü. Sağ kalan olmadı diyor 11. ayette. Yehu, İsrail'den ayrılıp Samiriye'ye doğru yola çıktı. Yolda çobanların Beyt Eket adını verdiği yerde Yahuda kralı Ahazya'nın akrabalarıyla karşılaştı. Onlara siz kimsiniz diye sordu. Biz Ahazya'nın akrabalarıyız diye karşılık verdiler. Kralın ve ana kraliçe İzabel'in çocuklarına saygılarımızı sunmaya gidiyoruz. Yehu adamlarına bunları diri yakalayın diye buyruk verdi. Onları diri yakalayıp Beyt Eket kuyusu yakınında kılıçtan geçirdiler. Öldürülenler 42 kişiydi. Sağ kalan olmadı diyor 12-14 ayetler arasında. Ahav'ın ailesinin icabına baktıktan sonra Yehu Samiriye'deki tahta geçmek üzere yola çıkmıştı. Yolda Yahuda kralı Ahazya'nın 42 oğluna ya da yeğenine rastladı. Onları da öldürdü. Ancak aralarından bir tanesinin hayatının bağışlanmış oluşu ve hayatı bağışlanan kişinin de Saul'un ailesinden oluşu ilginçtir. Yehu oradan ayrıldı. Yolda kendisine doğru gelen Rekav oğlu Yehonadav'la karşılaştı. Ona selam vererek ben sana karşı iyi duygular besliyorum. Sen de aynı duygulara sahip misin diye sordu. Yehonadav evet diye yanıtladı. Yehu öyleyse elini ver dedi. Yehonadav elini uzattı. Yehu onu arabasını alarak benimle gel ve Rab için nasıl çaba harcadığımı gör dedi. Sonra onu arabasıyla Samiriye'ye götürdü diyor 2. Krallar 10. bölüm 15-17 ayetler arasında. Hala Samiriye yolunda olan Yehu, Rekav oğlu Yehonadav'la karşılaşır. Ona sorduğu soru dost musun, düşman mısın idi. Yehonadav, Yeremya'nın sözünü ettiği Rekav adlı çok katı bir tarikatın kurucusuydu. Belli ki etki sahibi bir adamdı. Belli ki Yehu'nun anti-Ahav politikasını yürekten onaylıyordu ve Yehu'nun savaş arabasında görünerek ona bu şekilde destek sağlamaya razıydı. Yehu bütün halkı toplayarak Ahav Baal'a az kulluk etti. Ben daha çok edeceğim dedi. Baal'ın bütün peygamberlerini, kahinlerini ona tapan herkesi çağırın. Hiçbiri gelmemezlik etmesin. Çünkü Baal'a büyük bir kurban sunacağım. Kim gelmezse öldürülecek. Gerçekte Yehu, Baal'a tapanları yok etmek için bir düzen kurmaktaydı. 2. Krallar 10. bölüm 18-19 ayetlerde. Yehu'nun bundan sonra yaptığı ikinci iş, Baal'a büyük bir kurban sunacağı yalanını söyleyerek, Baal'ın yani putların bütün peygamberlerini bir araya toplamak oldu. Yehu'nun Baal'a tapmaya hiç niyeti yoktu. Bütün peygamberler bir araya toplandıklarında onları öldürdü. Baal'a kurban sunacağını söylemesi bir tuzaktı ve peygamberler bu tuzağa kolay düşmüşlerdi. Yehu'nun Baal'ın peygamberlerini izlediği doğru olduğu halde Tanrı'nın peygamberlerine dönmedi. Ne var ki Nevadoğlu Yerovam'ın İsrail'i sürüklediği günahlardan, Beyt El ve Dan'daki altın buzağlara tapmaktan vazgeçmedi. 29. ayet. Yehu, Yerovam'ın kurmuş olduğu buzağa tapınmaya döndü. Baal'a ya da Sidonluların tanrılarına tapınmadı ama belli ki Mısır'dan çıkmış olan başka bir puta, buzağa tapınmaya döndü. Yehu, Rab'be dönmedi ama Rab için gayretli olduğundan ötürü Tanrı ona dünyasal bir ödül verdi. Bu ödül soyundan gelenlerin 4 nesil boyunca tahta çıkmasıydı. Rab Yehu'ya gözümde doğru olanı yaparak başarılı oldun dedi. Ahav'ın ailesine istediğim her şeyi yaptın. Bunun için senin soyun 4 kuşak İsrail tahtında oturacak. 30. ayet. Yehu çok zalim bir adam olmasına karşın Tanrı insanın öfkesinin kendisini övmesini sağlamıştı. Yani Tanrı bu korkunç zalim adamı başka bir korkunç adamı, kötü adamı ortadan kaldırmasını sağladı. Çünkü Tanrı İlyas peygamber aracılığıyla Ahav ve İzabel'e onun soyuna ne yapacağını bildirmişti. Şimdi Yehuda bunları uygulamış oldu. Rab o günlerde İsrail topraklarını küçültmeye başladı. Aram kralı Hazael bütün İsrail topraklarını ele geçirdi diyor 2. Krallar 10. bölüm 32-33. ayetlerde. Burada ne olmaktadır? Kuzeydeki krallık sürgüne gitmeye hazırlanıyor. Bundan sonra nihai olarak felaketle sonuçlanacak bir gerileme başlayacaktır. Aram tarafından sürgüne gönderileceklerdir. Bölüm 28 yıl boyunca İsrail kralı olan Yehu'nun ölümüyle son bulur. Şimdi 11 ve 12. bölümlere geldik. Ahab ve İzabel'in öyküsü güzel bir bölüm değildi ve büyük bir olasılıkla onlarla işimizin bittiğini düşünmüştünüz ama bitmedi. Yehu'nun kuzeydeki İsrail krallığında Ahav'ın soyundan gelen herkesi öldürmüş olduğu doğru olduğu halde Ahav ve İzabel'in kızlarından biri güneydeki Yahuda krallığında evlenmişti ve o sırada ana kraliçeydi. Tıpkı annesiyle babası gibi olduğuna inanabilirsiniz ve ikisinden de beterdi. İsmi Atalya idi ve inanılmaz korkunçlukta bir şey yapacaktı. Ahazya'nın annesi Atalya, oğlunun öldürüldüğünü duyunca Yahuda'da kral soyunun bütün bireylerini yok etmeye çalıştı diyor 2. Krallar 11. bölümün 1. ayetinde. Ahazya yaşadığı müddetçe aslında kraliçe olan Atalya idi. Çünkü oğlunu o yönetiyordu. Tıpkı İzabel gibiydi. Şimdi Ahazya ölmüş olduğundan tahta torunlarından biri çıkacaktı ve Atalya böyle bir şey istemiyordu. Onu yönetemeyeceğinden ve konumunu kaybedeceğinden korkuyordu. Bunun üzerine ne yaptı? Davut'un soyundan eline geçirebildiği herkesi öldürttü. Tam bir kana susamışlık örneğiydi. Davut'un soyunu yok etmeye çalıştı. Bu şeytanın Rab İsa Mesih'e kadar devam eden soyunu yok etme çabalarından biriydi. Şeytan kurtarıcının doğmaması için Davut'un soyunu yok etmeye çalışmıştı. Çağlar boyunca şeytan Yahudileri yok etmeye çalışmıştı. Mısır'da Rab Musa'yı korumuş ve Yahudiler öldürülmemiş, Mısır'dan ayrılmalarına izin verilmişti. Ester kitabında Haman Yahudileri yok etmeye çalıştı ama çabaları boşa çıktı. Bu girişimlerinin her birinin ardında şeytan vardı. Şimdi burada Atalya adlı bir kadının Davut'un soyunu yok etmeye çalıştığını görüyoruz. Hepsini öldürdüğünü sandığı halde burada bize bildirildiği üzere bir tanesini öldürememişti. Ne var ki diyor, kral Yehoram'ın kızı Ahazya'nın üvey kız kardeşi Yehoşeva, Ahazya oğlu Yuaş'ı kralın öldürülmek istenen öteki oğullarının arasından alıp kaçırdı ve dadısıyla birlikte yatak odasına gizledi. Çocuğu Atalya'dan gizleyerek kurtarmış oldu. Atalya ülkeyi yönetirken çocuk 6 yıl boyunca Rabbin tapınağında dadısıyla birlikte gizlendi diyor 11. bölümün 2 ve 3. ayetleri. Atalya, oğlu öldürüldükten sonra tahta geçmişti ve yıllarca tek başına hüküm sürmüştü. Zaten böyle olmasını istiyordu. Ama bütün bu zaman zarfında Yoaş adlı bu küçük çocuk büyüyordu. 7. yıl Yahu'ya da haber gönderip Karyalıların ve muhafızların yüzbaşlarını çağırdı. Onları Rabbin tapınağında toplayarak onlarla bir antlaşma yaptı. Hepsine Rabbin tapınağında ant içtirdikten sonra kralın oğlu Yoaş'ı kendilerine gösterdi diyor 2. Krallar 11 ayet 4'te. Bazen de Yahuaş denilen Yoaş yaklaşık 7 yaşına geldiğinde Yahoyada yöneticileri, komutanları ve muhafızların yüzbaşlarını çağırdı. Kralın bir oğlu olduğunu onlara bildirdi. Davut'un soyundan bir oğul olduğunu öğrenince bu durum yüreklerine cesaret, sevinç ve umut verdi. Atalya adlı bu kadından zaten bıkmışlardı ve onu tahttan indirme fırsatına hemen atladılar. Onlara şu buyrukları verdi. Şabat günü göreve gidenlerin üçte biri kral sarayını koruyacak, üçte biri sur kapısında, üçte biri de muhafızların arkasındaki kapıda bulunacak. Sırayla tapınak nöbeti tutacaksınız. Şabat günü görevleri biten öbür iki bölükteki askerlerin tümü Rabbin tapınağının çevresinde durup kralı koruyacak. 5-7 ayetler arası. Herkes yalın kılıç kralın çevresini saracaktı. Bu küçüğün hayatını korumak için özel tedbirler alınmıştı. Çünkü Atalya ona yaklaşabilirse onu mutlaka öldürecekti. Torunu olduğu halde onu gözü kapalı öldürürdü. Bu kadın İzebel kadar zalimdi. Bu yüzden çocuk halkın önüne çıkarılacağı zaman gelene kadar çok iyi korundu. Kralı korumak için sunağın ve tapınağın çevresine, tapınağın güneyinden kuzeyine kadar silahlı muhafızlar yerleştirildi. Yahuya'da kralın oğlu Yoaş'ı dışarı çıkarıp başına taç koydu. Tanrı'nın yasasını da ona verip krallığını ilan ettiler. Onu mesedip alkışlayarak yaşasın kral diye bağırdılar diyor 2. Krallar 11. bölüm 11 ve 12. ayetlerde. Şimdi güneydeki krallıkta Davut'un soyundan gelen bir krala taç giydirmek çok mutlu bir gün olmuştu. Çünkü bir süredir durum çok umutsuzdu. Atalya muhafızlarla halkın çıkardığı gürültüyü duyunca Rabbin tapınağında toplananların yanına gitti diyor 13. ayette. Tabii ki Atalya kralın taç giyme törenine davet edilmemişti. Belli ki Sina Dağı'nda tapınak alanının tam üzerinde yer alan Davut'un sarayında oturuyordu. Tapınak alanındaki hareket ve gürültüyü fark edince neler olup bittiğini görmeye gitti. Baktı, kral geleneğe uygun olarak sütunun yanında duruyor. Yüzbaşılar, borazan çalanlar çevresine toplanmış. Ülke halkı sevinç içerisindeydi, borazanlar çalınıyordu. Atalya üstünü başını yırtarak hainlik, hainlik diye bağırdı diyor 14. ayette. Bu tabii ki Atalya'nın anlayışına göre hainlikti. Kahin Yahuya'da yüzbaşılara o kadını aradan çıkarın, ardından kim giderse kılıçtan geçirin diye buyruk verdi. Çünkü kadının Rabbin tapınağında öldürülmesini istemiyordu. Atalya yakalandı ve sarayın at kapısına götürülüp öldürüldü diyor 2. Krallar 11. bölüm 15-16. ayetlerde. Atalya kaçmaya çalıştı. Dünya üzerinde davasının adil bir şekilde görülmesi için başka bir yere transfer edilmesini bekleyebileceği bir yer yoktu. O kaçarken onu öldürdüler ve bir temyiz davası eksik kaldı. Ondan kurtuldular. Bence o zamanda yapılacak en uygun şey de buydu. Atalya'nın ortadan kaldırılması güneydeki krallığın üzerindeki karanlık bulutu kaldırdı. Yeni bir kral vardı ama doğal olarak bu küçük çocuk henüz çok genç olduğu için kendisinin yerine ülkeyi yönetecek danışmanlara ihtiyacı vardı. Bunlardan biri Yoaş'ın tahta çıkmasını ve Atalya'nın öldürülmesini sağlayan Yahuya'da idi. Yahuya'da Rabbin halkı olmaları için Rab ile kral ve halk arasında bir antlaşma yaptı. Ayrıca halkla kral arasında da bir antlaşma yaptı diyor 2. Krallar 11 ayet 17'de. Bu Tanrı'ya dönüşün bir başlangıcıdır değerli dostum. Kahin Yahoyada şimdi Tanrı'ya tapınmaya dönüş hareketinin öncülüğünü yapmaktadır. Baala tapınma yaygındı. Yahuda'ya bile nüfuz etmişti. Halk büyük bir olasılıkla hala Rabbin tapınağına gidiyordu ama aynı zamanda Baala da tapınıyorlardı. Hem Tanrı'ya tapınıyorlardı ya da tapınmaya çalışıyorlardı hem de putlara. Günümüzde de ne yazık ki aynı şey olmakta. Birçok insan pazar günü dindar oluyor, kiliseye gidiyor. Sonra haftanın geri kalan kısmında şeytan için yaşıyorlar. Günümüzde bunu yapan birçok kilise üyesi ve sonra da kilisenin neden öyle olduğunu merak ediyorlar. Durumu açıklayan şey bina değil, insanların halidir, insanların yürekleridir. Ülke halkı gidip Baal'ın tapınağını yıktı, sunaklarını, putlarını parçaladılar. Baal'ın kahini Matan'ı da sunakların önünde öldürdüler. Kahin Yahoyada Rabbin tapınağına nöbetçiler yerleştirdi diyor 18. ayette. Bu bir uyanış olan büyük bir ruhsal hareketin başlangıcıdır. Yeniden Rab'be dönüyorlar ve hayatlarındaki putları, puta tapıcılığı yavaş yavaş atıyorlar. Sonra yüzbaşıları, karyalıları, muhafızları ve halkı yanına aldı. Kralı Rabbin tapınağından getirdiler. Muhafızlar kapısından geçerek sarayına götürdüler. Kralı tahtına oturttular. Ülke halkı sevinç içerisindeydi ancak kent suskundu. Çünkü Atalya sarayda kılıçla öldürülmüştü. Yuhaş hüküm sürmeye başladığında 7 yaşındaydı diyor 2. Krallar 11-19-21 ayetler arasında. Tahta Davut'un soyundan gelen birinin olması ve tahtı ele geçiren kötü yabancının ve onun yaptırdığı Baal tapınağının diyardan silinmesi çok büyük bir sevinç getirmişti. 12. bölümde Yahuaş'ın hükümranlığını ve bunu gerçekleştiren kişinin kahin Yahoyada olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda kralları kısaca gözden geçirmek istiyorum. Kuzeydeki İsrail krallığında hüküm süren kralların toplam sayısı 19'du. Güneydeki Yahuda krallığında hüküm süren kralların toplam sayısı ise 20'ydi. İsrail'i yöneten 19 kral arasında doğru bir kral olduğunu söyleyebileceğimiz bir tek bile yoktu. Aslında onlar hakkında söyleyebileceğimiz tek şey her birinin kötü birer kral olduğuydu. Aralarında bir tane bile iyi kral yoktu. Güneydeki Yahuda krallığında 20 kral olmuştu ve bunların arasında sadece 10 tanesi iyi kabul edilebilirdi. Kralların 5'i çok iyiydi ve onların hükümranlıkları sırasında 5 reform ve uyanış dönemi yaşanmıştı. Bütün reform ve bereket ruhsal uyanış şemsiyesi altında gerçekleşmişti. Bu kısa geçici rahatlama dönemleri sunakların üzerinde diğer zamanlarda söndürülmüş olan ateşleri yanar tutmuştu. 5 kez uyanış gerçekleşmiş ve alevleri ülkeyi tamamen sarmıştı. Bunlar yok edici değil, yapıcı ve öğretici alevlerdi. Tanrı halkını cennetten gönderilen canlandırıcı zamanlarla ziyaret etmişti. Tanrı sözüne ve Tanrı'ya tapınmaya bir dönüş olmuştu. Güç ve refah vardı. Kardeşim uyanış geldiğinde kilisede yeni bir sevinç olacaktır. Yani imanlılar topluluğunda. İmanlılar topluluğunda yenilenen bir güç olacaktır. Yeni bir sevgi olacaktır. Ancak önce kutsal kitaba bir dönüş olmalıdır. Ona buna değil. Hurafelere değil, şarlatanlıklara değil, şunda bu var, bunda bu yetki var değil. Rabbin sözüne dönüş olmalıdır. Her büyük ruhsal uyanışı Tanrı sözüne bir dönüş gerçekleştirmiştir. Ben günümüzde gerçek bir uyanış yaşayabileceğimize inanmıyorum. Bakmayın siz televizyonlarda gördüğünüz o şovlara, o yalan dolanlara. Tanrı sözünü bildirmek için üzerimize düşeni yapalım ki Tanrı da bizim yaşadığımız zamanda gerçek bir lütuf işi gerçekleştirebilsin. 12. bölümde kendisini aynı zamanda Yahuaş'ta denilen Yuaş'ı bir yetişkin olarak görüyoruz. İsrail kralı Yehu'nun krallığının 7. yılında Yoaş, Yahuda kralı oldu, 7 yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de 40 yıl krallık yaptı. Annesi Berşavalı Sivya idi diyor 2. Krallar 12. bölümün 1. ayetinde. Yoaş hükümranlığına 7 yaşında bir çocukken başladı ve 47 yaşına gelene dek sürdürdü. Annesi Berşavalı Sivya idi. Annelerin oğullarının üzerinde çok büyük etkileri olduğundan sık sık annelerin isminin verildiğini hatırlıyorsunuz değil mi? Yoaş, kahin Yahoyada yaşadığı sürece Rabbin gözünde doğru olanı yaptı. Çünkü kahin Yahoyada ona yol gösteriyordu diyor 2. ayette. Yoaş, Tanrı sözüyle büyütülmüştü. Dostlarım, günümüzde ihtiyacımız olan şey sürekli olarak çeşitli fikirlerle ya da koca karı ilaçlarıyla ortaya çıkan ve yanıtın sadece kendilerinde olduğunu düşünerek bütün diğer siyasetçileri ve partileri eleştiren elleri boş siyasetçiler değil. Günümüzde televizyonlarda şov yapıp İsa adını da kullanarak onu bunu düşürenlere de ihtiyacımız yoktur. Sürekli vurguladığım gibi bu tür insanlar şarlatan insanlardır. Günümüzde ihtiyacımız olan şeyin Tanrı sözünde eğitilmiş ve Tanrı'yı tanıyan insanlara, yöneticilere ihtiyacımız vardır. Gerçek anlamda ruhsal bir uyanışa ihtiyacımız var ve bu da ancak Tanrı sözü aracılığıyla gerçekleşebilir. Ancak diyor 3. ayette alışılagelen tapınma yerleri henüz kaldırılmamıştı ve halk oralarda hala kurban kesip buhur yakıyordu. 2. Krallar 12 ayet 3. Uyanış herkesin Tanrı'ya döndüğü anlamına gelmiyordu. Birçok kişi hala yüksek yerlerde kurbanlar sunuyor ve buhur yakıyordu. Yani putlara, kahinlerin arasında bile uyanıştan pay almamış olanlar vardı. Yoaş kahinlere şöyle dedi. Rabbin tapınağı için yapılan bağışları, nüfus sayımından elde edilen geliri, kişi başına düşen vergiyi ve halkın gönüllü olarak Rabbin tapınağına sunduğu paraları toplayın. Her kahin bunları hazine görevlilerinden alsın. Tapınağın neresinde yıkık bir yer varsa onarılsın. 4 ve 5. ayetler. Tapınak uzun zamandır onarılmamıştı. Onarılması gerekiyordu. Kahinler tapınaktaki onarımlarda kullanılması gereken parayı alıp başka şeyler için kullanmışlardı. Yoaş'ın krallığının 23. yılında kahinler tapınağı hala onarmamışlardı. Bunun üzerine kral Yoaş, kahin Yehoyada ile öbür kahinleri çağırıp neden Rabbin tapınağını onarmıyorsunuz diye sordu. Hazine görevlilerinden artık para almayın. Aldığınız paraları da Rabbin tapınağının onarımına devredin. Böylece kahinler halktan para toplamamayı ve tapınağın onarım işlerine karışmamayı kabul ettiler diyor 2. Krallar 12. bölüm 6-8 ayetler arasında. Günümüzde de durum aynıdır değerli dostum. Doğrusunu isterseniz ben Hristiyanlar ve kiliseleri parayı kullanımları ya da kötüye kullanımlarına bakarak sınayabileceğinize inanıyorum. Kiliselerdeki birçok insan filan kişiye para işleriyle ilgilenme görevini verelim ya da kilise yönetim kuruluna alalım çünkü iyi bir iş adamı diyor. Bence o kişinin ruhsal biri olup olmadığını öğrenseniz daha iyi olur. Önemli olan nokta insanların becerikli olmaları değildir. Önemli olan nokta o insanların ruhsal hayatları nasıldır. Ne yaptılar? Paranın güvende olması ve kahinlerin paraya erişmemesi için kilitli bir kutu yaptılar. Kahin Yahuya'da bir sandık aldı, kapağını bir delik açıp sunağın yanına Rabbin tapınağına girenlerin sağına yerleştirdi. Kapıda görevli kahinler Rabbin tapınağına getirilen bütün paraları sandığa atıyorlardı diyor 9. ayette. Bence bu kutu iyi bir fikirdi. Herkes sayılarla oynayabilir ve para işlerine bakan görevlilerin aynen böyle yaptığını da gördüm. Tam bir rezalet. Günümüzde para toplayan birçok organizasyon Yoaş'ın sandığını kullanıyor. Bazen bunu kullanan insanların bunun neden böyle olduğunu bilip bilmediğini merak ediyorum. Sandığın kilitlenmesi burada görev yapan insanları, vaizlerin ve diğer din istismarcılarının sunulara ellerini sürmemesi içindi. Ülkede büyük bir ruhsal hareket olduğu halde ulus gerilemeye başlamıştı. O sırada Aram kralı Hazael Gat kentine saldırıp kenti ele geçirdi. Sonra Yeruşalim'e saldırmaya karar verdi. Yahuda kralı Yuaş, ataları olan öbür Yahuda krallarından Yehoşafat'ın, Yehoram'ın, Ahazya'nın ve kendisinin Rabbe adamış olduğu bütün kutsal armağanları Rabbin tapınağında ve sarayın hazinelerinde bulunan bütün altınları Aram kralı Hazael'e gönderdi. Bunun üzerine Hazael Yeruşalim'e saldırmaktan vazgeçti diyor 17-18. Ayetlerde. Yani Yuaş zaman kazanıyordu. Aram kralı Hazael'i satın almaya çalışıyordu. Yuaş'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır diyor 19-20. Ayetlerde. Kral Yuaş'ın görevlileri düzen kurup onu Silla'ya inen yolda Beyt Milo'da öldürdüler. Tarihler kitaplarına geldiğimizde uyanış konusunu daha ayrıntılı bir biçimde ele alacağım. Yuaş öldüğünde 47 yaşındaydı. Hizmetçileri kendisini öldürdüler ve Davut'un kentinde atalarının yanına gömüldü. Yuaş iyi bir kral olmuştu. Oğlu Amazya'nın da iyi bir kral olduğunu göreceğiz.